Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayazan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam ne var ne yok, haberler nasıl? Yeni güzellikler var mı tasavvuf psikolojimizde?
Hocam kadim öğretiler ile modern psikoloji arasında, modern bilim arasında şöyle bir kritik ayrım var. İnsan beyninin önemi kadim öğretilerde de tasavvufta da vurgulanıyor. Ama diyorlar ki mesela İbn Sina, Farabi, Gazali insanı aklı yönetir ama aklına da kalbi yön verir.
Çok güzel.
Şimdi o zaman psikoloji bir de kalbin de psikolojisi olmalı.
Eyvallah.
Üstelik oradaki nokta çok kritik bir nokta. Niye? Çünkü ayrıntıya dair değil ama temel duruş mesela iyiliksever olmak. Mesela insanın erdemleri, ahlakı önemsemesi. Bunlar temel duruştur. Şefkatidir, merhametidir, insaniyetidir ya da tersi. Öfkesidir, nefretidir vesaire. Üçkağıtçılığıdır, yalancılığıdır. Bunlar kalbin temel duruşu ile ilgili. Bunların nerede, ne zaman, ne şekilde uygulayacağı o şeye bakıyor yani. İnsanın aklına bakıyor. O bakımdan tasavvuf kalbin psikolojisiyle de ilgileniyor ve Robert Frager'in Kalp, Nefs ve Ruh kitabından gidiyorduk. Tasavvuf aracılığıyla İslam'a girdikten sonra Ragıp Baba adını almıştı. Bir ehli tasavvuf. Oradaki bir başlık hocam şu. Kalbi açma egzersizleri.
Çok
Hemen
ilginç
burada
başlık.
başlıktan hemen sorayım size. Ne demek o zaman kalbi açma derken, yani kalp kapalı mı hocam?
Hocam Kur'an-ı Kerim bazı kalplerin ölü olduğunu, bazı kalplerin hasta olduğunu, iş görmediğini, çalışmadığını söylüyor. Demek hocam bu beynimiz çalışmak zorunda hayatta kalmak için.
Evet.
Yemeliyiz, içmeliyiz, yolda düzgün yürümeliyiz. Arabamızı sağa sola kırarsak kaza yaparız. Ama bu duygusal dünya ve kalbi açmazsak bu dünyada bazen çok zarar görmeyebiliyoruz. Yine bir şekilde hayatta kalıyoruz ama tabii iyi insan olamıyoruz. Kendimizin en iyi versiyonu olamıyoruz. O yüzden kalbin
Ruhsuz bir
tabii.
insan tipi, kalpsiz insan. Hakikaten hocam bakın öyle bir şey var yani. Akılsız insan var, ayrı bir kategori.
Onlar deli
He.
oluyor. Onlar
Bir de
zaten
şey,
evet.
bir de kalpsiz insan var yani. Ya da taş yürekli, taş kalpli daha doğrusu dediğimiz insanlar var.
Hatta işin acı tarafı bunlar bazen dünyalık hayatta başarılı da olabiliyor.
Evet.
Acımasız bir esnaf oluyor, acımasız bir tüccar oluyor falan. Bilim adamı oluyor, zengin de olabiliyor. Ama bizim tasavvufta anlayışımız insanın iyi olması için kalbinin açık, kalbinin felaha ermiş olması lazım. Kur'an-ı Kerim bu yüzden bize tezkiyeyi emrediyor. Kalbimizdeki kötü duyguları, olumsuz düşünceleri tezkiye etmemizi.
Ne demek
Dünya,
hocam tezkiye?
yani şimdi kalbimizde iyi duygular var, kötü duygular var. Yani sevgi,
Evet.
paylaşma, efendim başkalarına karşı yardımcı olma, acıma, merhamet.
İyi
Bunlar
de bunlar olumlu
kalbimizin
şeyler. Bunları niye
pozitif
tezkiye ediyoruz?
dekürtleri var yalnız.
Evet.
Bencillik, efendim her şey benim olsun. Kıskançlık, gadap,
Bir
öfke.
dakika o zaman hocam şey var. Yani kalbinin sesini dinle. O zaman yani kalbin sesi her zaman dinlenmemeli yani.
Gazali Hazretleri bunu çok güzel açıklamış. Kalbimiz tabii ki ruhumuzun merkezi. Pozitif düşünceler orada var. Ama diyor şeytan diyor ok atar. Sağdan soldan yani öfkeyle damarlarımızda gezdiği için şeytan
Evet.
kalbimize vesvese verir. Yani namaza durunca vesvese oluyor ya. Bazen
Evet.
arabayı kilitledik mi kilitlemedik mi evin kapısını kilitledik çıkıyoruz.
Evet.
Şeytanı kilitlemedin diyor seni üzmek için. Hoppala
Evet.
geri dön evin kapısını kontrol ediyorsun. Aynen bunun gibi öfke, efendim haset, cimrilik, aman bir ben yiyeyim kimse buraya ortak olmasın hep ben bana gelsin şeklinde kötü duygularımız da var. Bunda imtihan için yalnız.
Anladım. Yani o zaman şey, kalp egzersizi, kalp açma egzersizinden kasıt kalpteki bu negatif duygulardan, yönelimlerden arındırıp onu orijinaline yöneltmek herhalde yani. Yaratılış
Aynen.
ayarlarına uyumlandırmak yani.
Ama bu ilk basamak daha hocam. Daha sonra bir de kalbe pozitif, daha farklı tefekkürle, zikirle, efendim işte bazı tarikatlarda rabıta ile daha yüksek insanlara bağlantı kurarak ruhani
Evet.
yoldan bir de tekrar yükselme ve açılımı genişletme ameliyesi de var.
Burada hocam bir şey var. Bir tartışmaya açacağım. Şimdi mesela beynimizde araştırıyor. Mesela nörobilim beyni araştırıyor. İnsanın kalbi de araştırılıyor. Yani kalbe tasavvufta ve kadim öğretilerde çok aşırı bir anlam yüklenmiyor mu? Çünkü tıbbi açıdan baktığımız zaman kalp dediğimiz bir şey sadece tırnak içinde Emme basma bir tulumbadır yani. Kan pompalamak da işe yarıyor. Yani bu et parçasını beyin gibi çok karmaşık özelliklere sahip %80'i su bile olsa işte 100 milyara yakın nöron içeriyor beyin hücresi ve bunlar her bir nöron hocam 10 bin 20 bin civarında başka nöronlarla şey kurabiliyor.
İletişim kuruyor.
Bir şey de hocam böyle doğrudan biyolojik bağlar da kuruyor. Yani sadece tırnak içinde iletişim değil onun ötesinde bir özelliği var. Yani kalbe o zaman bu kadar anlam ve metafizik yüklemeyi nereden yapıyoruz? Et parçası değil mi sonuçta kalp?
Hocam çok güzel bir şeye değindiniz. Tabii bu ilişkiyi açık açık söylemek çok zor. Çünkü beyin neticede maddi bir şey. Hücreleri belli değil mi hocam? Dış korteks, iç korteks diyoruz. Evet. Kabuğu diyoruz. Frontal lob diyoruz falan.
Evet.
Yani daha çok böyle laboratuvarda inceleyebildiğimiz,
evet.
Gözlemlediğimiz bir MR makineleri şimdi. Öfkelenince beynimizin belli bir tarafı işte hareketleniyor. Evet. Sevinince başka tarafı falan. Şimdi ruh alemi emirden geldiği için. Ha ruhun
ne,
da.
Bir dakika alemi emir ne demek?
Ahiret tarafından, öbür taraftan gelmiş.
Evet.
Maddi dünyadan bir şey değil.
Ha dolayısıyla diyorsunuz siz kalp dediğimiz şey esas da ruhtur. Ve bu ruh da fizik, kimya, biyoloji ile laboratuvarda gözlemleyebileceğim bir şey değildir.
Öyle bir şansımız yok.
Anladım.
Ama
peki o zaman niye kalp diyoruz?
Heh, yani çok güzel.
Bu buradaki şeyle et parçasıyla niye ilişkilendiriyoruz?
Ruhun bedenle ilişkisi kalp tarafından bir noktadan oluyor. Yani o kalp tamam bir kan pompalıyor. O biyolojik evet. Vazifesi var. Ama onun dışında bizim bilemediğimiz bir de ruh ile iletişimi var. Sufilere göre.
Hmm.
Orada bir nokta, bir priz neyse artık.
Evet yani bizim ruhla kastettiğimiz o zaman o et parçası değil.
Et parçasının maneviyi mi diyelim?
Orası belki fiziki bir üs olabilir. Sonuçta orada ruh. Aslında hocam nörobilim açısından bile baktığımız zaman yani sonuçta beynin bütün faaliyetlerini şey edebiliyoruz. Pek çok faaliyetini gözlemleyebiliyoruz. Bunları çeşitli görüntüleme araçlarıyla ekrana bile yansıtabiliyoruz. Hatta Einstein'ın ölmeden önce de hocam şeyleri var. Hastanede yatıyor. Aslında hastanede hasta olduğu için değil yani. Kafasına elektrotlar takılmış. Onlar ekranlara yansıtılıyor. O işte matematik fizik problemleri çözüyor falan. Bakalım ne oluyor yani yansıması. İlginç bir şey hocam. Einstein öldüğü zaman ailesi cenazesini alıyor. Ertesi gün hastanede kıyameti kopartıyor hocam. Einstein'ın beyni yok.
Beynini almışlar.
Yani zeka ve daha sembolü bir insan beyni yok. Meğer vasiyeti varmış yani doktoruna. Doktor beynini alıp Einstein'ın sağlığında da bu araştırma yapılıyor. Ölümünden sonra da bu araştırmalar hala duruyor hocam şeyin beyni. Einstein'ın beyni. National Geographic'te belgeseli de çıkmıştı yani. Mesela ama bütün bunlara rağmen bilinç dediğimiz olayı nörobilimle tam olarak açıklayabildiğimiz bir şey değil. Yani sonuçta beyin tamam, bütün duyu merkezleri, algı merkezleri, düşünme merkezleri, dil merkezleri vesaire bütün bunlar da tamam ama bütün bunlar nasıl olup da bilinci oluşturuyor o konu şeyde kalıyor aslında. Bilimin sınırlarını aşıyor.
Hocam transpersonal psikolojide bir cümle var.
Evet.
Bu cümleyi çözersek bunun sırrını çözeriz. Diyor ki
nedir, çok
bazı
merak
büyük
ettim
sufiler
hocam.
Biz diyorlar maddi tecrübe içinde yaşayan manevi varlıklarız.
Hmm.
Biz manevi tecrübe yaşayan maddi varlıklar değiliz.
Bir dakika bunu sufiler mi söylüyor?
Bunu yani sufiler söylüyor hocam. Bir de bizim bu transpersonal psikolojide.
Aa çok ilginç.
Hocam
yani,
bak biz bir tarafta, manevi bir varlığız.
Anladım.
Bu esasla fiziksel bedenimiz geçici.
Evet.
50-60 sene. Biz vücuttayız.
Aslında hocam çok ilginç. Mesela diyelim ki cildimiz hocam.
Hı.
Bizim en ağır organımız cildimizmiş. Ve bu arada 28 günde sıfırlanıyor. 28 günde hiç durmadan dökülüyor ve yenileniyor. Ve herhalde nöronlar sadece beynimizdeki beyin hücreleri şey olmuyor.
Değişmiyor.
Yenilenmiyor yani ya da sınırlı bir yenilenme var. Onun dışında hakikaten bedenimiz hiç durmadan yenileniyor. Ama biz hala aynı biziz yani.
İşte o bizi aynı biz yapan bizim sufilere göre ruhumuz. Çünkü ruh öbür alemden gelmiş, öte alemlerden değişmiyor, parçalanmıyor, bölünmüyor ve ölmüyor. Yani şu bedenimiz yok olsa, beynimiz çürüse, Einstein'ın beyni çürüse bile o ruh kaim. Peki bu ruh nasıl oluyor da bu bedende iş görüyor? İşte bütün sıkıntı bugün psikolojinin çözemediği nokta bu belki. Biz
evet.
Bunu sufiler olarak İslami kaynaklarda aldığımız bilgilerle bu işi çözüyoruz. Allah ruhu üfledim diyor. Tahminen bu ruhun Yani bir diyelim ki kabloyla bağlantısı varsa bu bedenle, bu kalp tarafından. O yüzden kalbimiz sadece bir pompa değil, biraz da pompadan farklı yani. Oraya bir manevi iletişim kanalı da var, boyutu da var ruhumuzun ve o kalbimizin. İşte kalbi açmak demek, kalbin o içindeki merkezindeki manevi merkezleri harekete geçirmek demek. Bunu harekete geçirirsek, bu neyle oluyor? Hani ekmekle sula fizyolojik bedenimiz gelişiyor. Ama manevi tarafımızın gelişmesi için Mevlana'nın bir tabiri var. Evladım çok ekmek yedin, çok toprak yedin diyor. Ekmek topraktan geldiği için.
Evet.
Biraz da nur ye diyor. Nur ve feyiz yememiz lazım. Tefekkürle, zikirle, rabıta ile bu kalbi açmamız gerekiyor. Bu ise işte sufilerin efendim özel sahası diyelim.
Ya burada hocam şeye benim itirazım var. Şimdi saydınız zikir, tefekkür vesaire. Eyvallah tamam. Ama mesela tasavvuf tarihine baktığımız zaman sadece bunlar yok. Mesela destansı bir iyilik hareketi aynı zamanda.
Hizmettir, onun adı, söylemeyi unuttum.
Evet.
Buna da biz hizmet diyoruz. Nakşibendi
Yani tırnak
özellikle
içinde
var.
hizmet kelimesi de böyle biraz daha açalım. Diyelim ki geçmişte bakıyorsunuz hocam insani yardım faaliyetleri. Mesela bunları bir de kurumsallaştırmışlar. Diyelim ki vakıflar aracılığıyla kurumsal hale de getirmişler. İşte sadece tırnak içinde insanlara inancı anlatmaya gitmemiş sufiler yani. Muhtemelen zaten hocam sufiler inancı anlatmaya gitseydi oralarda reaksiyon görürdü yani.
İlla ki. Zaten o yüzden sufilikte hizmet derken bu hizmet de ya sadece insana değil. Hatta bu Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin bir şeysi var. 7 sene yollara hizmet ediyor.
Bir dakika, o ne demek?
Yolları
Yollara hizmet.
temizliyor. Yolları temizliyor. Yol yapımında çalışıyor.
Kamu hizmeti
Kamu
yani bir an
hizmeti.
veya
Tabii.
sosyal sorumluluk
Tabii.
hizmetleri
Çünkü hadis-i
gibi
şerifte
bugünkü
geçer.
anlamıyla.
Yoldan bir dikeni kaldırmak, bir taşı kaldırmak da sadakadır diye geçer
Evet,
hadiste.
sanki hocam şurada bir yani tasavvufun uygulaması adına bir miktar böyle bir içe kapanma olmuş, daha çok şey olmuş sanki zikir, tefekkür bu kısım biraz yani
Öne
halbuki
çıkmış.
tasavvufun esasında halbuki insanlığa
Tabii.
hizmetin çok özel bir şeyi var yani,
Sonra
yeri var.
7 sene hastalara, 7 senede hayvanlara hizmet ediyor. Bakınız hayvanlara hizmet de çok
O bir
önemli.
dakika onu açalım. Ne demek
Ne demek
hayvanlara hizmet
hayvanlara hizmet?
etmek?
Yaralı bir kedi gördünüz. Yaralı bir sokak köpeği gördünüz. Onu da tedavi ettirmek, veterine götürmek, ne bileyim. Kışın karlar yağdı, dağlarda kurtlar aç kaldı. Kurtlara kemik götürmek, et götürmek de hayvana hizmet. Bizim ecdadımız bunu da yapmış. Sufilikte bunlar da var. Böyle olunca yani seyahat de var yani çok esasında.
Evet.
En çok hepsinin ittifak ettiği işte zikir, tefekkür olduğu gibi bunun gibi insanlığa hizmet de işte Mevlevi tekkelerinde biliyorsunuz 1001 gün çile çıkarılır.
Evet.
Mutfaktan başlanır. Dervişlere, yolculara yemek pişirerek başlıyorsunuz hizmete.
Evet.
Bütün bunlarla insanın kalbi gelişiyor.
Seyahat dediniz hocam ne? Yani gezmek, tozmak yani
Hocam
bu mu yani
bu
insana?
şazelik de var. Çok ilginçtir.
Evet.
Gezip tozup değil yani öyle eğlenmek için değil. İbret almak için. Bu Kur'an-ı Kerim esasında emridir. Yeryüzünü gezin, dolaşın ve ibret alın.
Evet.
Yalanlayanların sonlarını görün diye. Hocam dervişler şöyle yapmışlar. Üçer beşer gruplar halinde şehir şehir gezerek, tekkelerde misafir kalarak hem yeni efendilerle tanışmak, yeni şeyler öğrenmek yeni şehirlerden hem de tabii evvelden seyahat etmek çok sıkıntılıydı. Yağmurda, çamurda, deve sırtında, katır sırtında seyahat ederdiniz. Tabii bugünkü 5 yıldızlı otellerde uçaklarla seyahat olmadığı için
Evet.
özellikle Şazeliler 3 sene, 5 sene dervişleri seyahat ettiriyorlar. Tabii irşad ediyorlar. Hem sohbet edip vaaz ediyorlar hem de sohbet dinliyorlar. Bu şekilde yani kalbi açmak için çok değişik metotlar var. Ve tasavvuf bence en çok vazife gördüğü yerde İnsan kalbi nasıl açılır? Öbür aleme, diğer insanlara. Hani seni çıkarırsan aradan kalır seni yerden demiş sufiler. Hem Allah'la olan ilişkimizde nasıl kalbimiz açılır? Hem
Evet.
de ben seninle nasıl iletişime geçerim hocam? Size nasıl iyi faydam olur? Bunu sufiler çok fazla bence irdelemişler ve bu konuda çok da başarılı olmuşlar.
Hocam evet burası çok ilginç hocam. Mesela nörobilimde şey var. Varsayılan mod ağı. Beynimizin bir durumu. Bu varsayılan mod ağı hocam beynin böyle sıçrama yaptığı, keşif ve ilhamlara açık olduğu, aydınlanmanın eşiğine yaklaştığı zamanlar oluyor yani. Peki bu ne zaman gerçekleşiyor? Mesela diyor ki bir dağın tepesinden geniş bir dağları, ormanları ve ovaları seyrediyorsun mesela. Ya da denizi seyrediyorsun çok görkemli. Ya da sırt üstü yatmışsın hocam, gökyüzünü seyrediyorsun ama konsantre bir halde seyrediyorsun. Bu durumda diyor, bu varsayılan mod ağına girmiş oluyor beyin ve şeylere açık oluyor.
İlhamlara.
Keşif ve ilhamlara açık oluyor. Şey çok ilginç hocam. Mesela büyük İslam bilgesi Gazali, Hikmetler kitabı var hocam. Orada gökyüzünü seyretmenin 10 faydasından söz ediyor. Hüzün ve kederi azaltır. Vesveseleri azaltır. Korku vehmini giderir. Allah'ı hatırlatır. Kalpte Allah'ın büyüklüğünü yayar. Kötü düşünceleri giderir. Karamsarlık hastalığına iyi gelir. Aklı teselli eder. Sevenleri birbirine alıştırıp yakınlaştırır ve o duaların kıblesidir. Hani dua ederken ellerimizi yukarıya kaldırıyoruz ya. Şimdi mesela burada Allah'ın büyüklüğünü hatırlatır, Allah'ı hatırlatır, duaların kıblesi, bunlar metafizik ama bakıyorsunuz hocam korku, hüzün, keder, karamsarlık falan, bunlar doğrudan psikolojik etkiler yani. Peki gökyüzünü seyrederek bütün bunlar nasıl oluşuyor?
Allah-u Alem, Allah'ın muazzam sanatını görünce muazzam bir Halikimiz, Yaratıcımız var. Bu Allah benimle beraber. Beni de yaratan O. Herhalde bu kadar müthiş bir sistemi ayakta tutan Rabbim beni unutmaz.
Evet.
Beni yardımsız bırakmaz şeklinde bir demek insan duygulara kapıldığı için. Bir de şimdi güzellik insanı rahatlatır. Yani şimdi siz bir çöplüğe bakarken aldığınız duygularla güzel bir ormana, bir çiçek bahçesine baktığınızda gözümüzün ve beynimizin istifadesi aynı değil ki.
Evet.
Çok farklı. Birisi bizi tiksindiriyor, psikolojimiz bozuyor, tabiri yerindeyiz hocam.
Evet.
O çöplük. Diğeri de psikolojimizi düzeltiyor. O güzellik, o muhteşemlik. Çünkü ayet-i kerime de aslında Mülk suresinde gökyüzüne bakmak emrediliyor. Bak
evet.
Bakalım bir çatlak, bir yarık, bir bozukluk var mı gökyüzünde diye Allah bize bakmamızı istiyor. Olmadığına göre bu sefer aman Allah'ım dehşet bir sanat diyorsunuz.
Evet.
Yani iyi bir sanatkarın yanında olmak, karşısında olmak her zaman insanı rahatlatır, huzur verir. Allah alem bu şekilde bir gönlümüze huzur veriyor gökyüzüne bakmak.
Hocam şey bununla ilgili epeyce ben yabancı makale okudum şeyden hareketle, varsayılan mod ağı üzerinden bunu şeyle, din psikolojisiyle de ilişkilendirmişler. Mesela huşu halinin en önemli yansımalarından birisi olduğunu söylüyorlar. Bu varsayılan mod ağı, mesela diyelim ki gökyüzünü seyrederek ya da denizi seyrederek, ama tabii orada bir insanın kendini şeye kaptırması lazım. O akışa kaptırması lazım.
Flow diyor buna Batılılar.
He,
akış.
Yani, evet, akış önemli bir şey. Zaten tasavvufta hocam an vurgulandığı için öyle değil mi? Yani aslında anı vurgulamak bir açıdan akış, öyle değil mi? Yani hiçbir şey olduğu gibi durmuyor yani.
Aynen.
Her şey her an, külle yemin huve fi şe'in ayetinin bir tezahürü olarak her şey her an bir değişim halinde. Dolayısıyla her anın farkında olup onun akışında olmak. Peki hocam, bu akıştan hareketle söylemek istiyorum. Bazı insanlar da kendilerini koyveriyor. Ben yani akıntıya kapılmak diyorum buna. Akışta olmak ile akıntıya kapılmak farklı şeyler olmalı değil mi?
Tasavvufta İbnül Vakt, Ebul Vakt diyoruz. İnsan var, o vaktin içindeki sırrı yakalamış. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. İnsan var, vaktini yönlendirmiyor. Biz buna Ebul Vakt diyoruz. Vaktini de yönlendiriyor. Bir de insan var ki o rüzgar, vakit rüzgarı nereye götürürse oraya gidiyor. Yani böyle biraz başıboş bir şekilde. Yani mesela diyelim ki aklına ne esti bugün? Film seyretmek. Akşam oturuyor sabah kadar
film
seyrediyor.
Bir dakika, bu iyi bir şey mi?
İyi bir şey değil.
Yani,
akıntıya kapılmak iyi bir şey değil.
Anladım. Yani diyelim ki arkadaş rüzgar geldi, ben de yaprağım. Rüzgarın önündeki yaprak gibi değil. Gidiyorum yani. Bu değil herhalde akışta
olmak. Ama sufilerin yaptığı şu. Yani diyelim ki bir sohbet var. Orada sohbete konsantre olup dinleyip ders çıkarmak.
Evet.
Biraz sonra dediğiniz gibi gökyüzü güzel bir mehtap var. Anı yakalayıp oraya bakıp bir tefekküre girmek.
O zaman derin bir farkındalık hali söz
aynen.
Konusu burada yani.
Zaten bütün mistik hareketlerde bu anı yaşamak, farkında olmak çok önemli. Biz buna nakşilikte de güzel huş derdem diyoruz.
Ondan ne demek? Sonra,
yani o anda, o vakitte, demde aklımız başında olacak. Şimdi ben çok üzülüyorum bazen Ali Rıza Hocam. Böyle hani deniz kenarlarında, boğaz manzarası olan yerlerde bakıyorum bazen. Ortalık içki şişeleri dolu. Kardeşimiz gelmiş arabası içinden denize bakıp içki içiyor. Tamam. Ya güzel manzara, mübarek adam. Birkaç şişe içince ondan sonra uyuyup gidiyorsun.
Evet.
Sarhoş oluyorsun. Her şeyi kaçırıyorsun ondan sonra. Öyle değil mi yani şimdi insan, değil mi yani böyle güzel manzarada tefekkür etmek varken niye sarhoş oluyorsun ki? Niye aklını örtüyorsun ki üstünü?
Halbuki zaten sadece aklımızı değil kalbimizi de açmaktı değil mi?
Yani hedefimizi yani... açmakken aklımızı da uyutuyorsunuz.
Evet.
Kalp de uyuyor. Hani siz biraz önce bir şey söylemiştiniz. Trafikte birisi uyuyup kalmış.
Evet, evet.
Hem de üçüncü şeritte, hızlı şeritte yani. Meğer adam sarhoşmuş. Yani sarhoş adam hayatı evet. kaçırdığı için zaten içki, dinimizde içkinin yasaklanması aklı örtüyor. Tefekkür örtüğü için içki yasak. Adam cinayet işliyor. Ne yaptın kardeşim diyorsun. Sarhoştum diyor.
Evet.
Kaza yapıyor. Ya niye kaza yaptın diyorsun. Sarhoştum diyor. Allah ise bizim farkında olmamızı, asla aklımızı, duygularımızı uyutmamamızı bizden istiyor. En azından uyanıkken.
Evet.
Bu sebeple yani farkında olmak, etrafımızın o güzelliklerin tefekküründe olmak tasavvufun en önemli kalp açma aracı diyelim.
Evet hocam, burada dijital demans diye bir kavrama değinmek istiyorum. Bir Alman nörolog ve psikiyatr tarafından 2012'de vurgulanmış bir kavram. Bunu niye söylüyorum? Demans yani kısaca hocam bunama. Bu nerede ortaya çıkıyor? Daha çok ileri yaşlarda, çok ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Bu arada alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak, aşırı stres, depresyon gibi haller yaşamak bunlar da şeyde bir etken, bunamada bir etken. Sonuçta demans dediğimiz, bunama dediğimiz halde hocam beyin işlevlerini tam olarak yerine getiremiyor. Bu nedir? Algılama, kavrama, düşünme, problem çözme, değişen koşullara uyum sağlama gibi yeteneklerini yitiriyor. Çok ilginç, Alman nörolog onun 2012'de öneriyor. Yani orada ekran süresi o zamanlar bizden daha fazlaydı demek yani. Ekran süresi dediğimiz teknolojik aygıtlara baktığımız zaman yani. Bu sosyal medya olup olmaması, YouTube olup olmaması önemli değil yani. Ekran süresi. Beynimizin işlevlerini hocam dumura uğratıyor diyor. Üstelik bu artık yetişkinlerde, ileri yaşlarda görünen bu hastalık diyor artık çocuklarda ve gençlerde de var. Bu şu anlama geliyor hocam. Farkındalık dediğimiz olayı şey diyor, körleştiriyor. Yani düşünün ki gözümüz hiç durmadan bozuluyor. Kulağımız hiç durmadan böyle daha ağır, daha zor işitmeye başlıyor. Dilimiz tat almamaya başlıyor. Yani beynimizle mukayese edersek. Dolayısıyla kalbi harekete geçirebilmek için insanın aklına da mukayyet olması ve aklını bu dijital demanstan koruması gerekiyor yani.
Bunun tasavvuftaki ismi nazar berkadem. Yani
ne demek?
Şu demek, nakşilikte geçen bir tabir, insanın dikkatini yoğunlaştırması bir noktaya. Şimdi bizim bu gözümüz belli sayıda görüntü görmek için Allah yaratmış. Ama bu tür internet ortamları gözümüze devamlı bilgi, görüntü ve renk bombardımanı yapıyor. Bir süre sonra artık gözümüz incelikleri fark etmez hale geliyor. Devamlı kulağında bir efendim kulaklığıyla müzik dinleyen hem de yüksek sesle dinleyen insanlar görüyorum bazen. Otobüslerde falan acıyorum. Acaba adamın beyni diyorum ne hale geliyor? Devamlı bomba, ses bombası patlıyor kulağında.
Evet.
Bir süre sonra dediğiniz gibi bu kardeşlerimizin görmesinde, duymasında gerçekten de madden de bozulmalar başlıyor. O yüzden Mevlana diyor ki kalp gözünü açmak istiyorsan biraz şu gözünü kapat. Kalp yani... kulağını açmak istiyorsan biraz kafa kulağını kapat diyor. Yani dış aleme biraz kapanmak gerekiyor. Tefekkür belki burada o faydası var halvetin. Evet. Çünkü kalp ile beden biraz zıt işlerle çalışıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bu vücudumuz yemek yiyerek kuvvetleniyor değil mi?
Evet.
Ama ruhumuz öyle değil. Ruhumuz yemek yedirerek. Başkasını verdiği zaman daha çok güçleniyor. Yani şimdi siz açken ben kocaman sandviç tek başıma yesem bedenim güçlenir. Size göre daha güçlü olurum. Evet. Ama ruhum zayıflar. Ruhum niye zayıflar? Orada aç bir arkadaş dururken hepsini ben yediğim için, bencilleştiğim için manen gerileme yaşarız. O yüzden yani sufilikte bu işler ince ince işlenmiş. Biraz da maddi alemle terstir. Yani beyin alemiyle de her zaman çok uyumlu değildir sufilerin bu uygulamalara.
Evet. Hocam herhalde programımızın...
Yani esasında hızlı gidiyorduk hocam ama inşallah ikinci haftada devam ederiz. Bir sonraki haftada.
Evet. Son cümle olarak bunu ben şey söyleyeyim. O zaman aşırı dijitalleşme, aşırı ekran süresi sadece insanın aklını meşgul etmiyor. Kalbini de, o demans sadece akıl için değil kalp için de geçerli. Yani kalbi de bunaltıyor veya daha kötüsü bunaklaştırıyor yani.
Hatta hocam bu tür tipler çok bilgisayarla haşır neşir olan gençler falan böyle kimseyle iletişime geçmiyorlar. El sıkışma, hoş geldin demek, eve gelen misafirlerle ilgilenmiyorlar. Yolda yürürken bile hocam bunlara çarpmamak için kendimi zor tutuyorum. Araba sürüyorsunuz ya.
Evet, evet,
elinde
evet.
Bir telefon yoldan dümdüz
sağına soluna
bakmadan geçiyor adam. Hayatın tehlikeye atıyor esasında.
Evet. Ben o durumda hocam kasıtlı olarak korna çalıyorum. Çünkü ben onu koruyorum.
Ama herkes korumaz.
Korumaz.
Çok güzel.
Onun için benim ona bir uyarı vermem lazım ki öbüründen korunsun yani.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program oldu bugün. İnşallah haftaya da hocam biraz devam edelim isterseniz bu.
Evet.
Yani ne dediniz hocam? Ne
dijital demans.
Dijital demans konusu hocam. Hoş bir kelime oldu. Çok teşekkür. Kıymetli izleyicilerimiz ve pek kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.